Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 6. Kaset, 1. Yüz. Anımsadığında daha mutlusundur bazı yaşadığından. Bu da öyle belki. Şu yan yana tahta kerevetlerdeki sünger yataklarda akrep korkusuyla az mı kıvranıp durdum sıcak gecelerde? Bu olan nasıl umarsamazdı? Şu kuytuda çılgın gibi seviştiğimiz özgür mü bu? Gene alnını sınırlayan kaşlar altında hep böyle parıltılı gözleri yüzünü ışıtıyor. Oysa gene öyle mi bakıyor bu adam? Bu kulübe o kulübe mi? Tuvaller, boya tüpleri, fırçalar, yerdeki hasır, yatağın önündeki kilim, geyik postu, kırmızı toprak testi nerede? Şu duvardaki tahta rafta dizi dizi sahanlar, tencere, tava, tabak, çanak, bıçak, kaşık, temizlemeli burasını. Anneye söyleyeyim gelip temizlesin. Saçları, kara sakalları ele gelecek kadar büyüyen bu adam, gözlerinin aynasındaki isi de silecek mi? Sildi mi yoksa? Gözleri Nergis'te dalıp kalmıştı Özgür. Yaklaşıp sardı kollarını. Bir yarı uykudan uyandırır gibi uzun uzun öptü Nergis'i. Sağlıklı biri bu. Dudaklarında erkek lezzeti var. Eskisi gibi. Sonra gövdesi de artık, dışarıdan gittikçe artan gürültüler, bağırışmalar geliyordu. Öpüşerek yaklaştıkları tahta kerevetin önünden durup ayrıldı Nergis. Çıkalım dedi. Geliyorlar. Yüzü karmakarışık oldu Özgür'ün. Dudakları gerilmişti. Gelsinler dedi sert bir umarsızlıkla. Daha bir şeyler diyecekti. Tartışmak istemiyordu Nergis. Dönüp çıktı kapıdan. Sinirlenecek çocuk. Oyuncağa alındı. Mutluluk, ezginlik yan yanaydı içinde. Dere boyunca yakınlaşan bağırışmalara kulak verdi. Uzaktan söğütlerin arasından Filika görünmüştü. İbrahim'den başka hepsi doluşmuşlardı sandala. Natalie kürekteydi. Bağıra bağıra geliyorlardı. Döndü. Kapıdan çıkmış gözü taşlıktaydı Özgür'ün. Bir şeyler aranıyordu sanki. Güldü Nergis. Sakine'yi mi arıyorsun dedi. Yok artık o. Sakine. Özgür'ün dikdörtgen taşlıkta dolaşan kaplumbağasının adıydı. Kıyılar yüksek olduğundan dışına çıkamazdı. Bir gün kaybolup gitmişti. Nergis'in sözlerindeki bir gizli anlamı yakalamak ister gibi bakındı Özgür. Bir şeyler diyecekti ki Filika'dakiler dereye sarkmış son dalları da geçip yakındaki taş rıhtıma bağıra çağıra yaklaştılar. Hey biz geldik diyordu Zerrin. İyi halt ettiniz. Kıyıya atlayıp koşuştular. Islak mayolar içinde üşümemek için üstlerini ovalayıp duruyorlardı. Taşla kulübeye bakıp gülüştüler. Odalara girmeleriyle çıkmaları bir oluyordu. Umduklarını bulamamışlardı belki. Çevredeki ağaçları dolandılar. Anna gülerek bağırdı. Ben kaçıyorum. Dondum. Fazla rüstik. Kıyıya doğru koşup gitti. Ağaçlar arasında. Ötekiler hemen peşine takıldılar. Aynı şamatalı gülüşleriyle. Natalie duraladı. Sorumluluğunu anımsamış gibi Filika'ya sonra Nergis'lere baktı. Çözümü bulmuştu. Dönüp koşarak o da gitti peşlerinden. Az sonra sessizlik çökmüştü gene. Ağırdan esen yelin uğultusu, yaprakların hışırtısı, kurbağa sesi, kanat çırpan bir iki kuş, akıp giden dere, kıyıda kıpır kıpır bekleyen sandal, dallardan süzülen güneş, kişiyi alabildiğine yalnızlığa itiyordu. İrkilir gibi Özgür'e döndü Nergis. Hadi dedi, güneş indi, ben de üşüyeceğim. Uzun günler gerilerdeydi artık. Güneş beşten sonra güç ısıtıyordu. Sandalı derenin ağzındaki mile getirince isteksiz çekti kürekleri bırakıp. İnmiyorum ben dedi Özgür. Kumsaldakileri göstererek sandalı çeksin bu hergeleler. İçine sevinç doldu Nergis'in. Kahkaha atacaktı neredeyse. Sandalı çeksin bu hergeleler. Bir tümce bazı bir sözcük nelerin göstergesi oluyor. İyileşiyor bu oğlan. Dönüşte yön değiştirip de yelken tramola yaparken az kalsın baston kafasına çarpacak olan Zerrin'e bakışı, mırıldanışı da eski günlerin Özgür'ü. Bir teze yaklaşırken güneş batmış, serinlik basmıştı. Süveterini giymesini söyledi Nergis. Gözleri al akşama boyanmış gün batısında. Ben üşümem dedi Özgür kesin bir tonla. Ben üşümem. Doğru değil mi? Ne çok şaşardı Nergis Özgür'ün üşümezliğine. Zoka'da yağmura yakalanmışlardı bir günde. Buz gibi esen yel altında Özgür gömleği de çıkarmış, yalı beline kadar çıplak, dakikalarca belki yarım saat limana gidinceye dek. Ben kapşonlu yağmurluğum içinde gribe yakalanıyordum neredeyse. Nezle bile olmamıştı o. İşte Özgür bu. Gerçekten üşümez. Bir teyze tekneden inip akşam karaltısında mandalina bahçeleri arasındaki ıslak otlu yolu yürürlerken bir şeyin ayrımına vardı Nergis. Günlerdir Özgür'den başka bir şey düşünmüyorum. Bu kadarı çok değil mi? Bir sürü sorun var çevremi kuşatmış. Ben bir Özgür tutturdum. Neymiş onlar? Bu kente sorunlardan kurtulmak için sığınılır. Güç biraz. Sorunu birlikte götürüyoruz her yere. Sorunum Özgür mü olacaktı? Ankara'da olsam da. Yıllarca olmadı mı? Korhan haklı. Ben aslında kendimden öte hiçbir şeyle. Şimdi de Korhan mı? Ne bileyim ben. Canı sıkkındı. Artık iyiden iyiye. Mandalina bahçesinde kulübe önündeki avluda ne kulübe? Aspattakinin yanında içerisi otel lobisi. Tavada kızartılan domuz pirzolaları, patatesler, testiyle dağıtılan şarap sıkıntısını biraz daha artırdı. Ev sahiplerinden de hoşlanmamıştı. yapmacıklı, özentili, paralı bir karı koca. Domuz pirzolasından belli değil mi? Karanlık basıp da köşede yakılan büyük alevli ateş, bütün çağrıntısıyla dallarda, çiçek yüklü saksılarda, kulübenin kararmış tahtalarında oynaşmaya başlayınca sırtını verdiği direkte dalıp gitti. Türkçe-Fransızca konuşmalar, teyipten Yunus Montan şarkısı, karşıda bakıp duran İbrahim, dolanan birkaç gece kelebeği, hepsi güzel de bugün ona yakın kişi öldürülmüş, kanlı resimlerle süslü gene renkli basın. Uyusam mı? Şu özgür nerede? Bakındı. Oturduğu tasla iskemle boştu. Ötekiler de boşalmış. Bir İbrahim köşesinde, elinde şarap bardağı gülümseyerek bakıyor. Bir de Pierre. Ateşi karıştırıp dalattı. Sağlanarak içeri girdi oda. Kesik kahkahalar duyuluyor. Kafayı buldu hepsi. Geç oldu. Kalksak mı? Niye bu kadar yorgunum ben? Uykularım bozuk da ondan. Günler var ki. Ulan İbrahim. Ne bakıp durun? İçeriden gelen cıvık sesler azdırıyor mu seni? Şarap da cabası. Bu namussuz şarap bana da oyun eder hep. İstediğin kadar bak yakışıklı. Dünya ahiret kardeşimsin. Yavaşça kalktı yerinden. Ağır ağır gitti kapıya. Kargılardan yapılmış kapıyı iteleyip girdi. Loştu içerisi. Dumanlıydı. Köşede yanan gaz lambasında kımıldayan biçimsiz karartılardı içeridekiler. Fısıltılar gülücükler arasında sigara uçları ışıldıyordu. Ağır bir koku vardı burada. Bu birden ayrımına vardı. Esrar kokusu bu. Dışarıdaki alevin pırıltısından sonra loş kulübeye yeni alışan gözlerini kısarak odada şöyle bir dolaştırdı. Karartılar biçimlenip kimliklerini kazanmaya başlamıştı. Yaklaştı. Ev sahipleri, Zerrin, Fransızlar yan yana sedirlere sere serpe uzanmışlardı. Özgür ortalarındaydı. Sırtını köşeye vermişti. Başı yavaşça önüne düşmüş, gözleri ileriye saplanmıştı. İki eliyle tuttuğu sigarayı derin çeken Zerrin'e baktı Nergis. Sigaranın ateşi gözlerinde ışıldıyordu. Bunun başının altından çıktı. Kızacağımı bilir, bana söylemediler. Kendiniz ne bok yerseniz yiyin, bu adamı ne sokarsınız eşşoğul eşekler. Ne yapacağını bilmeden kalmıştı. Gözlerini kısıp avurtlarını çökerterek bir kez daha emdiği kalın sigarayı Gerard alıyordu ki yaklaşan Nergis'i gördü. Zerrin soluk soluk gülümsedi. Üstüne gider gibi çekip başı ucundaki özgüre uzattı. Kanı beynine sıçradı Nergis'in. Atılıp sille tokat gitmemek için güç tuttu kendini. Eğildi yavaşça, kısık bir sesle. Ona vermeyin dedi. Duymamış gibiydi Zerrin. Yüzüne yayılmış aynı boş gülümsemeyle gözleri Nergis'te sigarayı uzatıp duruyordu özgüre. Nergis almak için uzanınca cerah çekip aldı Zerrin'in elinden. İçmeye başladı. Tam o sıra ev sahibi adam doğruldu sedirde. Elindeki artık sonlarına gelen kalın sigarayı uzattı. Özgür'ün dudaklarına verdi. Dönüp baktı süzgünce. Bozmayın keyfini hanımefendi dedi Nergis'e. Kendi istedi. İyidir, açıldı biraz. Siz de buyursanıza. Tıkanır gibi oldu Nergis. Şunun suratına döndü çabucak. Çıktı kulübeden. İbrahim köşesinde elinde şarap bardağı yükselen alevlere dalmış. Kapı sesine dönüp baktı. Nergis'e gülümsedi. Hepsi mastur olup duru dedi. Demek o da biliyor. Ses çıkarmadı Nergis. Gidip ateşin yakınındaki hasır iskemleye çöktü. İbrahim'in uzattığı şarap bardağını almadı. Canım istemiyor İbrahim. Ateşe bakarak sessiz kaldılar bir süre. Sen hiç duman çektin mi dedi İbrahim. Çekinerek sormuştu. Bir iki denedim dedi Nergis. Alışmak istemedim. Kötü şey. Annem dövdü beni. Tövbe ettirdi dedi İbrahim. Büyük yemin ettim. Bir iki kez içtim ben de. Gülerek içeriği gösterdi başıyla. Kocaman adam bunlar dedi. Sustu. Sıkıntılı bir sessizlik oldu gene. İçine bezginlik çökmeye başlamıştı Nergis'in. Beceriksiz buluyordu kendini. Ben neyi çözümlemeye çalışıyorum? Gide gide nereye varacağım? Bu adam iyileşecek belki. Diyelim ki ben de. Gürültüler geliyordu içeriden. Gülüşüyorlar mı? Yok. Gülüşme de var belki ama bu Özgür'ün sesiydi. Ne dediği anlaşılmıyor ya. Bağırıyor mu yoksa keyiften mi? İbrahim'le bakıştılar. O da şaşırmıştı. Gürültüler iyice arttı birden. İtiş kakış seslerine karışan Özgür'ün kesik kesik bağırmaları duyulmaya başlamıştı. İbrahim'le fırladılar. Kapıyı kapatıp Nergis önünde içeri daldılar. Pierre, ev sahibi, Natalie, sedirin kıyısında ayağa kalkmak için çırpınan Özgür'ü tutmaya çalışıyorlardı. Kaza diyordu ev sahibinin karısı. Korkacak ne var? Kaza. Eli yandı birden. Yoksa size hiç... Bitiremedi. Tutup belli ki durultmaya çalıştıkları Özgür'ün kurtulan bacağı çarptı sedire. Yıktı kadını. Sesler, hırıltılar daha da artmış, boğuşmaya dönmüştü. Özgür'ü tutma çabası. Özgür, Özgür Bey! Bırakın ulan, geçmişini! Ayakta boğuşuyorlardı şimdi. Şaşkın, ne yapacağını bilmeden sokulur gibi olan İbrahim'i bir çarpışta kapıya yuvarladılar. Onlar da yıkıldı. Nergis kapı dibinde umarsız bakıp duruyordu sadece. Anna korkudan duvara yapışmış gibiydi. Zerrin suratındaki gülücük daha da solgun, yanında uzanmış kımıldısız bakan Gerard'ın kalkmasını önlüyormuş gibi omzuna bastırıp duruyordu. Tutmaya çalışanları silkeleyip kurtuldu Özgür. Kalkarken dayanıp güç aldığı küçük tahta iskemleyi fırlattı. Barın rafına çarpıp şangırtıyla bardakları parçaladı. Dengesini yitip tökezledi birden. Yine tutmak istediler. Öte baş sedir dibindeki kilime tutundu bu kez. Asıldı. Gaz lambası devrilip çatladı. Dökülen gazlar ufak alevlerle yanmaya başladı sedir üstünde. Her şey tam bir ürküye dönüşmüştü. Karanlıkta homurtular, hırıltılar, bağırışmalar içinde Nergis avdan kaçan vahşi bir hayvan gibi önünden teğet geçip kapıdan fırlayan Özgür'ü gördü birden. Önde İbrahim, ötekiler de peşi sıra kapıya saldırdılar. Ev sahibinin karısı alevler üstüne hasır çekmeye çalışıyordu. Nergis de çıktı avluya. Bir şeyler demek, Özgür'ü durutmayı denemek istiyordu. Sorun belliydi. Esrarlı sigarayı düşürüp bir yerini yaktılar bunun. Yine güvenini kazanıp duraladı. Bunun güvenini mi kazanacağım? Alevli koca bir dalı kapmıştı Özgür. Dışarı uğramış gözleri elindeki ateşle par par yanıyordu. Yüzü tikler içindeydi. Orospu çocukları diye bağırmaya başladı. Hepsi ürkek çıkılıp kaldılar. Yalnız İbrahim bir adım attı. Abem, canım abem dedi yalvaran bir sesle. Siktirin ulan dedi Özgür. Elindeki dalla kulübenin tahta saçağına saldırıyordu ki İbrahim atlayıp ardından beline sardı kollarını. Yüzün koyun kapaklandılar. Kötü düşmüşlerdi avlunun taşlarına. Özgür'ün belini bırakmamıştı İbrahim gene de. Ev sahibi fırlayıp yanan dalı çekti. Kalkmaya çalışan Özgür'ün üstüne Pierre'de birlikte abandılar. Güç baş ediyorlardı. Özgür'ün kulakları yırtan bir sesle bas bas bağırıyordu bir yandan. Kahpe analılar, sizsiniz ulan orospu çocukları. Vatan haini sizsiniz ulan. Ben değilim, siz sattınız. Ben sizin ananızı avradını. Ay namussuzlar, sizsiniz. Üç adamın sımsıkı sarıp güç tuttuğu Özgür kıvranarak sesi kısılırcasına bağırırken İbrahim'in seven sesi duyuluyordu arada. Güzel abem benim. Yorma kendini canım abem. Herkesi bilip duru vatan hainini. Bilmem mi? Sen üzme kendini aslan abem benim. Ağlamak geliyordu Nergis'in içinden. 22. Bir saate yakın sürdü Özgür'ün bunalımı. Sesi kısılmıştı bağırmaktan. Yüzü gözü kan ter içindeydi. Ötekiler de bitkin düşmüşlerdi. İbrahim olmasa işler iyice sarpa saracaktı zaten. Ağlarmış gibi kesik hışkırıklarla içini çeken Özgür'ü yavaşça kaldırıp direğin dibindeki hasır koltuğa oturttular. Karanlık bakışlarla yörede bir şeyler aranır gibi gözlerini ağır ağır dolaştırıyordu avluda. Yüzünde ara sıra tikler oluyordu gene. İbrahim koşarak gitti. Kahvelerin oradan bir jip aldı geldi. İki yandan tuttukları Özgür kalkıp da bir adam atınca durulayıp elini midesine bastırdı. Çırpınır gibi oldu. Direğe tutundu. İbrahim belinden sardı hemen. Özgür eğildi. Direğin dibine iki büklüm kusmaya başladı. Şaraplı kusmuk kokusu yayıldı avluya. İbrahim, Pierre avludaki testten su dökerek yıkanmasına yardımcı oldular Özgür'ün. Yüzüne su vurdu. Saçlarını ensesini ıslattı. Kollarından tutup jipe çıkardılar. Anna ile Nergis de bindi. Karanlıkta tümsekli bahçe kıyılarından sarsılarak giden jipte gene bir dikelir oldu Özgür. Ürkek denecek bir güvensizlikle bakındı. Karşısındaki Nergis'i görünce durup uzun uzun baktı. Nergis de sevecen gözlerini ona dikmiş ayırmadan bakıyordu. Durulur gibi oldu. Nergis gülümsedi. Onun da gülümsemesini öyle istiyordu ki gülmüyordu gene. Sağa sola bakındı. Ağır ağır eğildi yavaşça. Nereye gidiyoruz dedi. Gözlerini Nergis'e dikmişti. Bir sorunun yanıtı değil, bir gizin açıklamasını bekler gibi bakıyordu. Eve dedi Nergis sevecen bir gülümsemeyle. Nereye olacak? Evimize gidiyoruz. Doğruldu Özgür. Kendi kendine söylenir gibi. Evimize gidiyoruz değil mi dedi. Evimize. Bir kez daha ineledi. Evimize gidiyoruz. Güven belirtiyor. Belki de kazanmaya çalışıyordu. Yol boyunca konuşmadı bir daha. Jip kapıda durup da bahçeye girdiklerinde artık tam güvenli görünüyordu. Doğru odasına gitti. Çabucak soyunup yatağına yattı. Dalmıştı biraz sonra. İbrahim'le Pierre jiple döndüler. Anna kağıttan ak yüzüyle sessiz dolanıyordu ortalarda. Sonunda bahçedeki hasır koltuğa ilişti. Gözleri bir noktada dalgın kaldı. Ne halt edeceğini düşünüyor olmalı. Nergis Anna'ya bir şey demeden çıktı bahçe kapısından. Ağır ağır yürümeye başladı. Saat 12'ye geliyordu. Serin yarı karanlık sokaklar boyu kafasından günün olaylarını geçirirken daha da yorulmuş gibi oldu. Yatar yatmaz ne güzel uyudu Özgür. Ben de öyle uyusam. Kapıya geldiğinde bahçe yanındaki balkonda ışık vardı. Korhan yatmamış. Konuşsam mı? Tam da günü ya. Peki hangi gün günü olacak? Bırak kaçaklığı. Ne kaçaklığı be? Bu kadarı da acımasızlık. Bitkinim işte. Hem ne konuşacağım? Ne diyeceğim? Bahçe kapısını çarparak kapattı. Sinirimden. Korhan duyup da seni karşılayacak. Çok umundaydı. Merdivenleri de gürültülü çıktı. Tahtalar gucurluyor her basışta. Oda kapısı açıktı. Boştu içerisi. Nerede bu oğlan? Kenette falan mı? Seslenecekti ki bahçe kapısının açıldığını duydu. Biraz sonra Korhan göründü merdivenlerde. Kapıdaki Nergis'i görünce geldin demek dedi. Geldim ya, gelmese miydim? Ne demek bu? Gelmeyeceğimi mi sanıyordu? Yok canım, öylece söyledi işte. Durgundu Korhan. Nergis'in peşi sıra odaya girerken. Ben de şimdi haberciyi yolcettim sokağın alt başına kadar dedi. Muhtar Bey seni arayıp durmuş bugün. Gelmiş demek, gelmiş. Söze böyle girmiş olmalarına kızdı Nergis. Muhtar Bey gelmiş. Aman ne önemli. Söylenecek bir sürü söz yanında tut da buradan başla. Peki sen başlasaydın. Ne bileyim ben. Adam değil Kaya. Bağır istediğin kadar. Yankılanıp durur sesin. Giysilerini çıkarırken yatıp hemen uyumayı düşünüyordu. Konuşmayacağım. Aman ne sersemlik. Baskınla bile güç baş edeceğini birine önceden savaş duyurusu. Savaşı mavaşı yok. Söyleyeceğim topu topu birkaç tümce. Peki onun diyecekleri? Neymiş diyecekleri? Bilmediğim bir şey mi diyecek? Korhan çıplak omzunda havlusu üstünde sliple odada dolaşırken onun eskilerde mırıldandığı bir tümcesini anımsadı birden. Sevişirken demişti hem de. Ekmeğimi herkesle bölüşürüm, kadınımı hiç kimseyle asla. İrkildi. Sözün gerçek anlamına yeni varıyordu sanki. Başkasını da ısırabileceği kabarık bir somun gibi görüyordu bu adam beni. Yanlış, öyle demiyor, öyle diyor. Ayırma görüntüsünde rezil bir benzetme bu. Söyle kendine. Nesine söyleyeceğim, kafası bu adamın. Kadınların asıl baş belası bu ileri boya altında saklanmış herifler. Bir somun ekmek gibi dişlerler bizi kimselere kaptırmadan. Gittikçe artıyordu kızgınlığı. Sevişme sırasında fısıltılarla duyduğu bu sözlere oracıkta tepki göstermemiş olduğunu düşündükçe de kendine kızıyordu. Ne tepkisi? Onurlu bir tadı bile vardı o duyumun. Vardı. Allah belanı versin senin de. Şimdi mi geldi aklın başına? O bile kesin değil. Yüzünü ensesini havluyla silerek kapıdan giren Korhan'a baktı. Çıplak yay gibi kaslarıyla üstüme abanıp da şey dese bir eziklik dolaşıyordu içinde. Niye bu kadar istekle bakıyorum bu adama ben? Anlayacak. Ya anlamazsa? Korhan havluyu çiviye taktı. Dönüp Nergis'e bir kez bile bakmadan ışığı söndürdü. Yatağa ilişti. Devrilip sırt üstü uzandı yavaşça. Ellerini başının altına koyup gözleri bir yerlerde dalgın kaldı. Uykuya böyle başlar. Bazı da konuşmaya başlar böyle. Ne konuşacak? Muhtar Bey'in geldiğini muştuladı ya. Hadi sen söyle bir şeyler. Bütün yorgunluğunu silip süpüren bir azgınlığın içinde nasıl bağıra çağıra dolaştığını duyur şu gözleri tavanda bekleyen adama. Pençe alsın kabarık göğüslerine. Kızgın etine bir pişkin somun gibi dişlerini geçirip kimselere bırakmasın. Merak edip soracak bir şeyin de mi yok? Başını döndürüp baktı. Korhan uyumuş gibi ağır ağır soluyordu. Uyumuyor bu. Benden bekliyor. Nasıl başlamalı? Şey demeli. Birkaç kez denedi. Toparlayamıyordu bir türlü. Bak Korhan'cığım, hani sen Ankara'da bana, burada da konuştuk biliyorsun evlenmek, bunları yineleyeceğim şimdi. Ne gereği var? Yeni bir tek sözcük bulamıyordu. Öz suyunu yitirmiş kuru bayat şeylerdi hepsi. Yalnız Korhan'ın bir zamanlar söylediği şu ya da bu sözler zıp diye dikiliveriyordu karşısına. Olumsuzluklar içinde yalnız onlar canlı dipdiriydiler. Ekmeğimi bölüşürüm de sevdiğim asla gibi. Son birisini anımsayınca ürküye kapılacaktı neredeyse. Korkuyorum bozacaksın. Eline geçirdiğin şu oyuncağı ne çok kurcalıyorsun demişti. Hem de Nergis'in gövdesini yukarıdan süzen alaylı gülümsemeyle. Kendine dönük kadınlık savlarıyla bencil bulduğunu söylüyordu Nergis'e. Öyle miyim? Değil misin? Asıl sorun da oradan gelmiyor mu? Kurcalarken bozacak mıyım bu oyuncağı? Oyuncak mı? İt. Bu olan niye bizim mesleği seçmemişti fizikçi olmuş sanki? Üstün başarılı olurdu. Böyle benim gibi yalancıktan değil de her yerde üstün başarılı olur bu adam. Çünkü üstün başarı sağlayamayacağı yere adım atmaz. Benimle de onun için konuşmuyor. Yenilmeyi göze alamaz. Oysa yenildi işte. Onun olmayacağım. Şimdi dönüp birden atlayıverse hiç mi yapmadı? Geçmişte kaç kez yinelediği oyun. Oyun bitti artık. Sen eline geçirdiğin oyuncağı bozmamaya bak. Korhan'ı çekip kaldırmak, bağıra çağıra konuşmak, hem de en ağır sözcükleri bulup sıralamak geliyordu içinden. Niye, niye mi? Böyle bir gecede uyuma numarası yapıyor. Numara mı? Uyudu belki de. Uyudun mu? Tutamamış, ağzından kaçırmış gibiydi. Sinirlendi de. Sesi titrek çıkmıştı. Bir sessizlikle donup kaldı bir süre. Yüreği küt küt atıyordu. Biraz sonra Korhan ellerini çekti başının altından. Dönüp baktı. Alacalı odada gözleri parlayıverdi sanki. Çoktan dedi katı bir sesle. Gözleri bir an Nergis'e dikildi. Sonra çevirdi başını. Sağına dönüp kaldı öylece. Ağır bir yorgunluk yeniden çöküvermişti Nergis'in üstüne. Konuşacak gücü tükenmişti. Uykum var benim. Niye uyuyamıyorum? Uyuyamadı. Saatler saati. Karman çorman kafasıyla kurcalayıp durdu. Eline geçmiş oyuncağını. Gerçekten bozacak mıyım yoksa? Gözleri yanıyor, başı ağrıyor, umutsuz bir dirençten sonra içinde bir şeyler çatlayıp dökülüveriyordu. Kaç kez yataktan fırlayıp bas bas bağırmamak için güç tuttu. Kendini ne sanıyor bu adam? Uyudu. Gerçekten uyudu. Uykusuyla bile suçluyor rezil, aşağılık hayvan. Senin gibi olmak zorunda mıyım ben? Kıskanıyorsun işte, bal gibi kıskanıyorsun. Özgür insan. Senin gibi şey değil, ne değil. Hiçbir şey senin gibi değil onun. Olamaz da. Sen onun gibi olabiliyor musun? Kendini her şeyin üstüne çıkaran, gülümsemenden utan. Bilinmiş. Beni mutlu etmiyorsa ne yapayım o bilimi ben? Yine konuşacağız bunları. Bu uykuyu yanına bırakmayacağım senin. Hem de yarın. Ortalık ışırken dalmıştı. Karmakarışık düşlerden kurtulup da gözlerini açtığında Korhan yoktu. O da usulca çıktı yataktan. Biraz dinlenmiş buldu kendini. Kulak verdi. Ev sessizdi. Saat 10'a geliyor. Çıkmış bu. Yürüdü. Balkona geçti. Baktı. Bahçedeki masada kahvaltıya benzer bir şey görünmüyordu. Yemeden gitti demek. Belki çarşıdan taze simit poğaça falan da gelir kahvaltıya. Öyle yapar bazı. Yıkanıp bahçeye inince yadırgadı iyimserliğini. Geceki duygular birer ikişer dikildi karşısına. Korhan'ın oda alacasında yastıkta kendine dönen başı, üstüne dikilen gözleri, fırlattığı tek sözcük, sonra sırtını çevirip buz gibi bir sessizlikle bütün ilişkilerini koparıp atması, kahvaltı mutluluğunu elinde sıcak çörekle bölüşmeye koşacak biriyle uyuşmazdı. Yüzmeye gitti belki, akşama döner olsa olsa. Ben de bugün... Önce şu Muhtar Bey'i göreyim. Jale Hanım'la Ferhat Bey için fiskoslar var. Güya nokta nokta köyünde bir antikanın peşindeymiş de Ferhat Bey Jale Hanım'da. Aman Allah belalarını versin mi demeli, ne demeli. Yalan da öyle boğulur ki bu kentin. Özgür nasıl oldu acaba? Orospu çocukları neler ettiler çocuğa? Belki de iyi oldu. Akşamki boşanma düzelmesine de yarayabilir. Ne acılarla kıvrandırmışlar Özgürcüğü. Bu bizim Korhan olacak hayvan, ona bile ilgi göstermiyor bana kızgınlığından. Haksızlık etmeyeyim. Az mı çırpındı adam? İşi bittiğine inandığı için çekildi. Sana bıraktı Özgür'ü. Beni ona bıraktığına kızıyor. Ancak o dişleyebilir. Başkasıyla bölüşemez beni. Sokaklarda kimseye yaslamadan otele kadar geldiğine şaştı. Haberci bile yok ortalarda. Küçükken sonbahar yalnızlığını yaşıyor. Korhan nerelerde? Özgür'e gitmiş olmasın? Ya da köşedeki meyhaneye kapanmış, sabah sabah kendini içkiye vermiş acısından. Bunu Özgür bile yapamaz. Otele geldiğinde kimseler yoktu resepsiyonda. Merdivenlerde Uşak'la karşılaştı. Yeni odası şu yandaki koridorda, şurasıymış Muhtar Bey'in. Sabah çıkmış galiba. Odaya yürüdü Nergis. Kapıyı vurdu, ses yoktu. Koynunda biri yoksa çıktı demek. Sevinmişti aslında. Çoktandır Banu'yu düşünüyordu. Hemen yandaki odasına yaklaştı. Bir anlık çekingenliği atıverdi içinden. Bomboş koridora baktı. Kapıya vurdu yavaşça. Ses yoktu. Biraz bekleyip ineledi. O da yok. Uzaklaşacaktı ki kapıya yavaş yavaş ayak sesi yaklaştı içeriden. Banu'nun değişik sesi duyuldu. Evet. Ben Filizciğim. Nergis. Gene bir duraklamadan sonra anahtar döndü kilidin içinde. Kapı yavaşça aralandı. Solgun yüzüyle Banu göründü kapıda. Bakıp kaldı bir an. Ne istiyorsun der gibi bakıyor. İçeri girmemi istemiyor sanki. Çekilip açtı kapıyı. Nergis girdi. Gelmese miydim keşke. Bu kız da burada dura dura üşüttü mü ne? Gitse artık. Parası da vardı son gördüğümde. Gideceği daha güvenli bir yer bulsa durur mu burada? Adı gazetelere de geçti. Banu ağır, çekingen adımlarla gitti pencerenin önünde. Perdeyi siper ederek arkası odaya dönük dışarıya bakmaya başladı. Nergis iyice şaşalamıştı. Bir şey var bu kızda. Merhaba dedi. Babama uğradım yoktu. Hemen yanındaymış o da. Sana bakayım dedim ben de. Banu aynı durumda dışarıya bakarken burada baban dedi yavaşça. Burada mı? Nergis pencereye doğru yürüdü. Cama yaklaşacaktı ki Banu uzanıp durdurur gibi yaptı koluyla. Onun da kendisini gibi kollanarak bakmasını istiyordu belli ki. Kumsalda tahta iskemlede biriyle konuşuyordu Muhtar Bey. Bir süre konuştular. Adam garson yamağının getirdiği bir paketi paraları aldı. İskeledeki lastik bota atlayıp yerleşti. Motoru çalıştırdı. Ok gibi fırlayan tekneyle mavilikleri yırtarak uzaklaştı. Muhtar Bey bir süre baktı ardından. Dönüp otele girdi. Banu Nergis'e döndü ağır ağır. Tanıyor musun bu adamı dedi. Güvensizlikten de öte bir suçlama vardı bakışlarında. Tanımıyorum dedi Nergis. Dönüp pencere önündeki koltuğa ilişti. Ne oldu da dedi. Babanın dostu. Banu ayakta pencere yanına yaslanmış, Nergis'e dikmişti gözlerini. Sorun yalnız bu adam değil, karanlığı soluyor gözler. Olabilir dedi Nergis. Kimin nesi bu yoksa? Sessiz bakıştılar. Banu yavaşça dönüp yürüdü. Yatağa ilişti. Başını kaldırıp Nergis'e baktı gene. İrfan Serhan dedi. Duyduğu bir at gibi geldi Nergis'e. Çıkaramadı. İrfan Serhan. Şey olmasın şu gizli. İşkenceleri yönetiyordu bu herif Ankara'da. Anımsadı Nergis. Ankara'da duymuştu bu adı. Demek bu herif. Öyle mi dedi birden. Niye ne anlama dediğini bilemeden çıkıvermişti ağzından. Öyle mi? Öyle ya. Ürküsü bundan demek. Pek de yerinde. Babanın dostu demesi de uyarı mı, durumu açıkla anlamına mı geliyor? Alsa artık üstünden gözlerini. Tedirgin kımıldadı Nergis. Bin türlü tanıdığı vardır babamın dedi. Avukat diye bilinir değil mi bu İrfan? Bilmem ne. Serhan. İrfan Serhan. Bir zamanlar avukatmış. Şimdi de kasaplık yapıyor. Yüzü sararmıştı Banu'nun. Kominin üstündeki pakete uzanıp sigarayı aldı.
Nergis'e de verecek gibi yaptı. Almayayım dedi Nergis. Sigarayı yakarken elleri titriyordu Banu'nun. Niye bu kadar etkilenmiş bu kız? Yalnız bu olaydan değildir. Gazetelerde adının çıkması, Tuğrul'un durumu belki. Üst üste bindirmiş olmalı. Kolay mı aylarayı kapalı kaçak yaşamak? Böyle bir otel odasında bile olsa. Sinirlerini bozdu her şey. Zaten sinirli kızdı. Yo, niye sinirli olsun? Güleç, ışıltılı, yaşam dolu can kızdı. Kulp takma hemen. Öylesine kararmış ki geçmişini anımsatmıyor insana. Babamdan öğreniriz istersen dedi Nergis. İrkilmiş gibi baktı Banu. Neyi dedi? Neyi mi? Çok da yerinde soruyor kız. Neyi öğreneceksin? Bilmem dedi Nergis kekeler gibi. Hani niye gelmiş adam filan? Doğruyu söyleyecek kadar yakın olabilir mi babanla? İrkildi Nergis. Suçlar gibi bakıyordu bu kız. Şu sözlerde bıçak saplamak aslında. Baban da o bokun soyu olmasın diyor. Babamı bilirim de bu kıza nasıl? Gülümser gibi yaptı Nergis. O kadar da değil dedi. Hani ağzından söz almak vardır. Aynı güvensizlikle baktı Banu. Sigarasından bir soluk çekti. Başını pencereye çevirirken o babandan söz almasın da dedi. Ölçüsüz bir kızgınlığa kapıldı kapılıyordu Nergis. Boyuna saldırıyor bu kız. Babamla tanıştırmamın rastlantı olduğuna da inanmamış gibiydi. Onu yeniliyor şimdi de. Kendini tuttu. Babamın bildiği ne var ki ne söz alacak herif dedi. Bir sessizlik oldu. Yenememişti içini. Aşırı kuşku da iyi değil dedi. Biraz kolla kendini istersen. Sinirlerin bozulursa direnemezsin. Sarsılır gibi oldu Banu. Elinde daha birkaç soluk aldığı sigarayı başının önüne eğerek çabucak tabloya bastırıp ayağa kalktı. Nergis şaşırmış bakıyordu. Ağladı ağlayacaktı bu kız. Gözünü kaçırıyor. Pencereye yaklaşıp sırtını odaya verdi. Banu örtmeye çalıştığı titrek bir sesle sinir kaldı mı ki dedi. Ne diyeceğini bilmiyordu Nergis. Suskun bakıp duruyordu. Bitmiş, yenik düşmüş bu kız. Ne yapmalı şimdi? Odanın sessizliğinde öylece kaldılar bir süre. Elinde topla güler gibi baskete sıçrayışı geliyordu Nergis'in gözleri önüne Banu'nun. Kolay değil bir kavgada dimdik durabilmek, eriyip dökülmeden. Ben hep bu duruma düşmekten korktum. Kaçtım onun içinde. Yo, inanmadığın bir yolda tutup da beni böyle korktuğundan inanmıyorsun derlerse kim ben mi? Sen, senin gibi çoğuları belki. İnanmaman için korkuturlar benim aslan yürekli kızım. Kötü mü? Bir tür denemeden geçiriyorlar demek. Korkanlar çekip gider, yürekliler inanır kalır. Çekip gitseler. Kötüsü bu duruma düşmek işte. Bu mavi doğaya gülümseyen pencerenin ardında ne çok acı biriktirmiş bu kız. Komodindeki birkaç kitap, kapağı yarı açık tıkış tıkış giysi dolabı, duvardaki ayna, içeriden zırıl zırıl gelen açık musluk sesi, bozuk rezervuar hırıltısı, kumsaldan ara sıra içeri zırlayan bağırışmalar arasında yapayalnızlığa gömülmüş bir sıcak yürek, kendi kendini böyle yiyip bitiriyor işte. Haydi Banucuğum, dön evine. Top koştur, baskete fırlayamazsan bile güleç yüzünde gürültüsüz yaşamın tadını çıkarmaya bak. Ne yaptığını, neyi niçin beklediğini bilmiyorsun ya, pilin bitmiş senin. Diyecek başka ne sözüm olur benim sana? Tutamamıştı kendini. Bilmem ne dersin dedi çekinerek. Biraz ara versen bu işlere. Söylediğine pişmanlık duyuyordu ki Banu yavaşça döndü pencereden. Kızarmış gözlerini Nergis'e dikti bir süre. Yoksa sen benim iltihan birimi sanıyorsun dedi. Bilmem dedi Nergis. Bir suçlama yönlemek ister gibi çabucak. Yargıya varacak bir şey bilmiyorum ki. Banu gözleri Nergis'e nereden bileceksin dedi. Aynı saplantılı bakışla pencere önündeki koltuğa oturdu yavaşça. Mırıldanır gibi bekledi. Benim siyasal suçum Tuğrul. Kızsın mı acısın mı bilemedi Nergis. Erkeğiyle suçlanmak kadının yazgısı. Övünür gibi söylüyor bunu budala. Benim siyasal suçum da Korhan olacaktı. Ne demeli buna şimdi? Dışarı gitseniz. Dışarı mı? Banu dalgın. Anlamamıştı sanki. Bırakmazlar dedi bir süre sonra. Hem ne yapacağız dışarıda? Gitmez Tuğrul. Tuğrul gitmez. Sen de buralarda kıvranır durursun böyle. Yoksa oğlan gizlice gelip gidiyor mu buralara? Belki de. Sorsam kuşkularını azdıracağım. Hem bana ne? Seni niye arıyorlar peki? Damdan düşer gibi sormasını yadırgamış görünmedi Banu. Tuğrul öğrenecekler dedi. Saklandığı yeri, yerleri, kişileri öğrenecekler benden. Bütün bunları ondan öğrenmek istemelerine baş kaldıran, aptallık gözüyle küçümseyerek baktığını belirten bir kızgınlık vardı sesinde. Bakışlarındaki ürküyü örtemiyordu gene de. Gidip bilmediğini söylesen, acılı, belli belirsiz bir gülümseme dolaştı Banu'nun yüzünde. Geçen tutuklanmamda öyle dedim dedi. Gerçekten de bilmiyordum bir şey. Bir süre donup baktı Nergis'e. Kalkıp yaklaştı yavaşça. Bluzun düğmelerini çözüp elleriyle iki yana çekip açtı. Şaşırmıştı Nergis. Çıplak göğüslerindeki izleri gösterdiğinin ayrımına yer yer kavrulmuş deri üstündeki kara benekleri görünce vardı. Bunu yaptılar dedi Banu. Bunu mu yaptılar? Özgür'ün sırtında, karnında, kollarında da vardı bu kavruk çiçek bozuğu lekeler. Nergis onları anımsadı birden. Deri bozukluğu sanmıştım, kötü beslenmeden. Geçmezmiş bunlar dedi Banu. Sigara bastırdılar. Bütün damarlarında kanı kızgın akmaya başlamıştı Nergis'in. Vay orospu çocukları. Demek Banu yavaşça dönüp yerine oturdu. Dudaklarında aynı acılı kıvrımla. Bizimkilerin ağırlığı olmasaydı bilmem sağ kurtulur muydum ellerinden. Yalnız bu olsa falaka, elektrik, job bu kez ne yaparlar bakalım. Başını çevirdi pencereden. Uzak bir yerlere bakıp durdu bir süre. Kendini yanıtlar gibi yapacak neleri kaldı dedi. Ağzından dalgınlıkla çıkmış görünen bu tümce güçlük tutmaya çalıştığı duygularını yeniden karıştırıvermişti. Gözleri doldu. Dudaklarını ısırarak kalkıp ardındaki dağınık yatağa döndü. Düzeltmeye çalıştı. Yastığın altından eline geçirdiği buruşuk bir mendille burnunu sildi. Bağışla dedi. Dün akşam Elif'i gördüğümden beri bir dakika uyku girmedi gözüme. Yatağa ilişip pencereden dışarılara dikti gözlerini. Mırıldanır gibi ekledi. İçim yanıyor. Şunu kafasına bir kurşun sıkamadığım için. Öyle işten söylemişti ki Nergis de kolaylıkla bölüşüverdi o duyguyu. Falaka, elektrik akımı, job, etinde sigara söndürmek, kadın sevecenliğini canavarlığa çevirmenin çağdaş yöntemleri demek. Biraz sonra Banu'nun aynı mırıltılı sesle ağır ağır anlattıklarını duydukça tepkisine katıldığı için kendisini hiç de canavar bulmadı Nergis. Böylesi artık doğal, insanlık gereği oluyor giderek. Bunu yapanlar seni öylesine insanlık dışına görüyorlar ki insan olduğunu kendine de onlara da kanıtlamak zorundasın. Tabancaya sarılarak mı? Değil de değilse ne? Korhan'a sorsam, duygularınla değil aklınla ara diyecek. Sormayacağım. Bana sevdiklerime kötülük edene ben de elimden geleni yaparım. Aman ne güzel buldun çözümü. Şu kızın anlattıklarını dinle de akıllı çözümü sen bul bakalım. Bağ olanları taş gibi donuk bir yüzle başkasının başından geçen öyküler gibi anlatıyordu. Bulantı duydu Nergis. Kim neyi nasıl anlatsın bu kıza? Hele benim söyleyecek neyim olabilir? Koltuktan kımıldamaya gücü kalmamıştı sanki. Tuğrul'u düşündü. Hiç sevmemişti onu. Tanımıyorum da aslında. Herkes kendi yanlışlarını karşısındakine düzeltmeye çalışıyor. Biz ne biçim toplumuz? O oğlan da savaşta sayıyor kendini. Hem de doğru savaşta. Savaş açtıklarına yararlar sağlayan bir savaş yürüttüğünü kim anlar ona? Sevdiğini böyle lime lime parçalayanlar mı? İrfan Serhan'dan söz etti Banu gene. Kesin mi bu herifin bu işlerle? İrfan Serhan'ı tanımadımsa dedi. Resepsiyonda karşılaşmışlar dün akşam. Korkmuş ya, değişik giysi, makyaj içinde en küçük bir kuşku belirtisi göstermemiş adam. Öyle çok kişi geçti ki o herifinden, kolay değil beni unutmaması dedi. Tedirgindi gene de. Yüz yüze gelmemeliydiler adamla. Saatler sonra otelden ayrılırken Banu'nun özverisinden başka şey kalmamış gibiydi kafasında Nergis'in. Sevdiği erkeği için katlandıklarını aptalca buldu bir ara. Korhan da bunu mu bekliyor benden? Korhan'a inanırım da. Rahatım bozulmadıkça inanırsın sen ancak. Hiç mi özverim olmadı rahatımdan? Kafamda bir nokta var ki çelişip duruyor Korhan'la. Kurcalayıp bozacağım bir oyuncak geçirmişim elime. Onunla bu konuyu taslamam konuşmam gerek. Yanıldığını kafasına sokmadan yakasını bırakmayacağım. Sonra ne halt düşünürse düşünsün. Bu kızın anlattıkları niye Özgür'den çok Korhan'ı çıkardı ortaya? Öyküler Özgür'ün öyküleri. Sen kendi kavganın peşindesin de ondan. Yalnız Korhan'la demek benim kavgam. Yenilmek istemiyorum artık, bıktım. Sokağa dönünce karşısına hiç de beklemediği sıra babasının çıkması daha da gerdi sinirlerini. Hele muhtar beyin Banu'yu tanıdığını bildirip soruşturmaya, öğütlere kalkışmasıyla patladı patlıyordu. Savuşturup ayrılınca Korhan'la yapacağı konuşmayı kurup durdu yol boyu. Kavga değil, tıpkı onun gibi düşüne taşına söylenen sözlerle doğruları saptamak istiyorum o kadar. Türleri var işkencenin. Korhancığım, aslında senin ben İtelediğin zindanda da gülecek biliyorum. Gülsün, hiç kızmayacağım. Ben zavallı Banu değilim. Oyuncak da geçirmedim elime. Kurcaladığım da yok. Ya bugün gelmezse? Gece gelir. Gelinceye kadar bekleyeceğim bugün. Eve girerken yüreği evecenlikle çarpıyordu. Merdivenlerden çıkarken daha da arttı çarpıntısı. İçeride gibi gelmişti Korhan. Girince şaşaladı. Bir şeyler değişmişti odada. Yüreğinde sıkışma duydu birden. Ağır ağır yaklaşıp baktı. Korhan'ın valizleri yoktu. Şöyle bir göz attı. Hiçbir şey kalmamıştı Korhan'ın. Masa üstünde bir kağıt vardı. Üstünde bir küçük tümle. Geç bile kaldım. 23. Araba kente girerken büzüldüğü köşeden doğrulup toparlandı muhtar. Yol boyu üstüne yığılanlardan silkinip kurtulmaya çalıştı. Belediye önünde indi arabadan. Elinde çantasıyla ağırdan otelin yolunu tuttu. Sokağa dönmüş ki haberci dikiliverdi karşısına. Hoş geldiniz muhtar abi. Dudağında gene o sırıtış. Belki de bu yüzden sevemedim bu adamı. Anlamış gibi ciddileşti haberci elini sıkarken. Ortağınız kurtulmuş değil mi dedi, geçmiş olsun. Başka da bir yaramazlık yok inşallah. Yok dedi muhtar, sağ ol. Buralarda da yok ya. Olur mu hiç dedi haberci gülerek. Buralarda hep yararlı şeyler olur. Söz gelimi Kürt Nihat abimizi yürüttüler. Kürt Nihat mı, kimdi o? Ha, niye yürütmüşler? Kürt olduğu için mi? Recai Bey yürüyünce ona da yürümek düşmüş gibi özetleyiverdi haberci. Nasıl yürüttüklerini sormadı. Başka, başka. Kimleri ayrılmış kentten, kimlerinin gelmesi bekleniyormuş. Sarı yaz başlamış. Muhtarın teknesinin adı üzerine konuşuluyormuş. Ötüken demiş biri. Atalay, Pamir diyenler olmuş. Oh ne güzel. Turan filosu kuracağız. Jülide hala ayrılık şöleni verecekler mi? İzzet abim üzülüp duruyordu dedi haberci aynı pis sırtışla. Yemekte bulunamayacaksınız diye. Şükür yetiştiniz. Yetti haberci. Fatoş'a da bırak. İletişimin odağı onun butiği. Kim bilir neler birikmiştir. Ayrıntıları yakalamakta senden ustadır o. Otelde resepsiyonda sayıklar gibi oturan komiser emeklisiyle karşılaşınca dönüp bir pansiyona gitmeyi düşündü. Niye? Adam sevinerek kalkmış elini sıkmıştı muhtarın. Hep yakınlık gösterir. Tek tük konuşur. Otel girişinde oturup dinlenmekten başka nesi var? Emeklinin gevezesi çekilmez. Özür diledi muhtardan. Eski odası doluymuş. Başka bir oda vereceklermiş. Aynısıymış ama bir emri olursa ne emrim olacak? Önü sıra giden çocuğun peşinden çıktı merdivenleri. Sağ koridora daldı çocuk. Banu'nun odasına doğru yürüdü. Yakın bir odanın kapısını açıp buyur etti çocuk. Banu'nun odasına doğru gidince içinde bir ezilme duymuştu. Bir ara odayı gösterip kimin oturduğunu sormak geçti içinden. Belki de gitti kız sana ne? Bahşişini verip savdı olanı. Pencereye yaklaştı. Akşam bastırıyor. Kale büyüdü. Karadaya çarpan günün son ışıkları denize serpiliyor. Deniz o deniz. Sıkıntı bastı içine. Gideyim. Birilerini bulup iki kadeh içmeli. Nergis'i de. İndi. Telefon açacaktı resepsiyondan. Merdivenin altında duraladı birden. Yüreği hop etti. Nereden çıktı bu herif? Kapıdan giren esmer, orta boylu adam da görmüştü muhtarı. Gülümseyerek başıyla selamladı. Nasılsınız? Sağ olun. Yaklaştı muhtara. Karşılıklı durup bakıştılar bir an. Buradasınız. Toparlandı. Ha dedi muhtar. Geçiştirmek ister gibi. Yeni geldim ben de. Ben de. Kaçtım Ankara'dan. Dinlenelim biraz. Resepsiyondan İrfan Bey Ankara'nız hazır diye seslenmeseler daha bir şeyler diyecekti. İyi günler görüşelim deyip çabuk adımlarla telefona gitti. Akşam alacasındaki sokakta yürürken içindeki kuşkular iyiden iyiye depreşiyordu muhtarın. İrfan Serhan'ın gizli poliste çalıştığını en eski bilen az kişiden biri de oydu. Acımasız, kıyıcı, olağanüstü yükselme tutkusu diye tanımlardı yakınları. Fakültede iki sınıf yukarıdaydı muhtardan. Yıllar içinde birkaç kez karşılaşmışlardı. En uzun konuşmaları da Ankara'da bir kokteylde 5-10 dakikalık ayaküstü söyleşiydi. İrfan Serhan yanında sarışın bir kadınla gelmişti kokteyle. Sonra da o kadının öldürüldüğü söylentileri çıkmıştı. Olay açıklığa kavuşmamıştı. Çevrenin çekigenliği kokteylde de gözünden kaçmamıştı muhtarın. İrfan Serhan da onurlanmış görünüyordu çevrenin bu tutumuyla. Şimdi bu adam burada. Dinlenecekmiş. Ankara'dan kaçmış. Gelir gelmez de Ankara'yı arıyor. Banu kızımızla aynı otelde dinlenecek. Nergis kızımla yapacak. Filiz diye yutturacak babasına. Kafası gittikçe bulanıyordu. Karşıdan gelen Rahmi'yi görünce sevindi. Soğuktu Rahmi. Birlikte içme önerisine de yanaşmadı. Bekliyorlarmış. Güle güle Rahmi Paşa. Bu da mı dert? Uzaklaşırken en son ne vakit görüştüklerini düşündü Rahmi ile. Anımsayamadı. Ya da Fatoş. Artık Fatoş'tan ona ne? Çok istiyordu ya. Gene de butiğe uğramadı. Şimdi bir sürü tanıdık, eş dost kapı önüne toplanmışlar. Dedikodunun tadını çıkarıyorlardır. Akşam akşam ayaküstü. O tadı bölüşmek de güzel ama şu anda değil. Sonra nedense Fatoş'la kalabalık önünde karşılaşmaktan çekinme duyuyordu içinde. Yoksa Nergis'e mi gitsem doğruca? Nerededir ki? Bu saatlerde o da buralarda bir yerde olmalı. Ah Nergisciğim, sakın bir aptallık edip Banu, Filiz filan deyip İrfan dinlenmeye gelmiş Nergisciğim. Ankara'nız hazır İrfan Bey. Her vakit hazır onun Ankara'sı. Ben ne yapabilirim? Ayrıca Zübeyde. Maliklerle birlikte geldim buraya. Bir de lacivert kaptan şapkası, üniforma. Yiğit Levent demrinizde. Ayda 300 bin. Gelirin ne kadar muhtar? Mezbah burası. Bir çığlıkla arkadan boyuna sarılan Fatoş ummadığı bir sevince batırdı muhtarı. Ne sıcak kadın oldu bu be, değil miydi? Ne vakit geldin? Biraz önce. Oh be dedi Fatoş. Uyku muyku bırakmadım ben de. Başına bir şey gelecek diye. Yemek yedin mi? Yo, ben de şimdi. Gerisini dinlemedi bile. Kolundan çekerek aman ne iyi dedi. Gel kimselere takılmadan hem bir şeyler yeriz hem de... Peki Nergis? Nergisler bugün tekneye çıkmışlar. Özgür dalmışlar. Fransızlar gelmiş de hep birlikte. Özgür mü? Düzeliyor o da. Muhtarı çekip daha çok gençlerin doluşturduğu izbe bir lokantaya sokarken boş ver dedi Fatoş. Sen anlat bakalım ne oldu? İsteksiz dalgın bir şeyler anlatmaya başladı muhtar. Maliklerden söz edince yüzü karıştı Fatoş'un. Hele Çeşme'de 3 gün kaldığını duyunca daha da bozuldu tutamadı. O gangsterlerle kes artık be muhtar dedi. Recai bile yedi o herifler. Ne diyeceğini bilemeden garsonun masaya sıraladığı mezelere uzandı muhtar. Fatoş kadehlere rakı koyarken güldü. Kızarır gibi baktı muhtara. Sana bir şey diyeceğim ama dedi bilmem. Neyi bilmezsin? Güleceksin belki de. Şey, belki de ilgilendirmez seni. Niye bu kadar geveliyor bu kız? Söyle de bileyim ne edeceğim dedi muhtar gülerek. Recai dedi Fatoş. Sıfırdaydı zavallı. Erkek filan değildi. ne tepki göstereceğini bilemeden baktı muhtar. Niye söylüyorsun gibisine? Birden gülmek geldi içinden, tutamadı da. Bir kahkaha atarken, iyi ki öldürdüler mi demek istiyorsun dedi. Fatoş'un da gülmesini beklemişti ya, öyle olmadı. Donuk donuk baktı sadece. Sonra konuyu değiştirmek ister gibi, Kürt Nihat ettiklerini biliyor musun dedi. Ses çıkarmadı muhtar. Bilip de ne olacak? Kürt Nihat'ın size ettiğini biliyorum. Herifi silah kaçakçılığından götürdüler. Adamın Güllük'ten ötelerde koyda bir ev varmış. Kaçak silahları koydurmuşlar. Bir ihbar yallah. Rahmi bile acıdı herife. Recai'nin adı mıymış Kürt Nihat? Bir şey sormadı muhtar. Doğru mudur ya da ne ölçüde doğrudur nereden bileceksin? Ama Recai ile kıran kırana bir kavga verdikleri yalan olmayabilir. Bunlar da o kavganın serpintileri. Rahmi bile acımış Kürt Nihat'a. Acır, yufkadır yüreği. Rahmi bana niye soğuk? Afalladı Fatoş, gülümsedi. Bana pek mi sıcak dedi. Kolay mı? Ayvalığa damat gidiyor. Muhtarın ilgiyle baktığını görünce bir zeytincinin dul karısını alıyormuş dedi. Geçen yıl ölmüş adam. Bir de o herifin hayaletiyle uğraşacak Rahmicik. Kahkahalarla gülmeye başladı. Rakısını yudumladı. Çeşmede iyi vakit geçirdiniz mi bari dedi. Yaşamının en güzel gününü geçirdiğini nasıl söylerdi muhtar? İyi dedi kestirip atmak ister gibi. Fatoş sinsi bir merakla kurcalıyordu. Kimler vardı? Tedirgin duraladı muhtar. Ne diyeyim? Neyi öğrenmek istiyor bu kadın? Neyi olacak? Senin söylemek istemediğini. Bir konukları daha vardı dedi. Önemsemez görünerek. Zübeyde Hanım. Ramiz Ayrancı'nın karısıymış galiba. Ha, Zübeyde Ayrancı dedi Fatoş gözlerini alaylı bir gülüşle muhtara dikerek. Tanıyor musun? Karşı yakalı olup da Zübeyde Ayrancı'yı tanımayan var mı dedi Fatoş. Ayrı yaşarlar ayrılamazlar. Ha dedi muhtar öyle bir sorunları da varmış. Hep aynı alaylı gülüşle bakıyordu Fatoş. Bilmediklerini de biliyorum, söylemediklerini de der gibi. Sorunları ne olacak dedi. Fiyatta anlaşamazlar, sonra anlaşırlar. Muhtarın baktığını görünce açıklamak gereğini duydu. Ramiz Ayrancı o karıyı satar dedi. Daha doğrusu kiralar ama büyük işler için, devletlilere filan. Göz bebeklerinde çakıveren şimşekleri saklayamamıştı muhtar. Fatoş'un suratına bir tokat patlatmamak için güç tuttu kendini. Ne diyorsun sen aşağılık orospu, çabuk topladı kendini. Jülide Hadiler de haftaya gidiyorlarmış dedi. Geç bile kaldılar. Boştu konuşmalar artık. Muhtar içini yenmiş, ustalıkla sıyrılıp kaçıvermişti. Eline geçirdikleri de yetmişti Fatoş'a. Alaylı bakışı sinirlerini örtemiyordu. Tek tük konuşmalar, yudumlanan rakı, boşalan küçük tabaklar, geceyi bitirip de sokağa çıktıklarında Fatoş muhtarı bir sınava daha soktu. Geleyim mi? Yorgunum dedi muhtar. Çok yorgunum. Belli. Ayrıldılar. Fatoş'tan duyduklarıyla içten içe başı zonkluyordu. Ramiz Ayrancı o karıyı satar. Olmayacak şey mi? Değil. Değil de onun içinde böyle acılara batıyor insan. Ne var acıya batacak budala? Zübeyde senin neyin? Yıldırım aşkı mı? Gülmeye çalıştı. Kendime bile gülünç oluyorum. Daha değil. Bu ne ki? Öyle gülünç olursun. Gülüncünü bırak, yularından tutup nerelere çekip götürürler seni. Peki bu Fatoş'a ne oluyor? Aşağılık karı. Sen kendi durumuna baksana. Orospuluklarının iç tepisiyle uyduruyor mu yoksa? Zübeyde'ye çirkef atıyor belki de. Sen de inanmıyorsun ya buna. Ben inanmışım, inanmamışım ayrı şey. Ama bu karılar yapar, yapmaz mı? Yapar belki de. Yalnız bu Fatoş Recai ile salınarak gittiğinde otel odasında Banu takıldı kafasına yeniden. Koridorda ses soluk yok. Odası da boş belki. Zübeyde, Fatoş'un dediği gibi öyle adını değiştirip Filiz diye bu İrfan Serhan da nereden çıktı şimdi? Ulan Rahmi, karışık düşlerle dolu bir uykudan gözlerini zorla açtığında saat onu bulmuştu. Kalkıp pencereye yaklaştı. Dayanılmaz biçimde çekici geldi deniz. Masmavi kımıltısız. Bu aylarda böyle günlerde sürüp gider bazı. Mayosunu takıp kumsala indi. Sulara basa basa kıyıda yürümeye başladı. Serindi su, ayaklarını ısırıyordu. Yenilik vardı içinde. Küçük tahta iskeledeki İrfan Serhan'ı görünce taşa çarpmış gibi duraladı. Dönecekti, kalmadı gülerek yaklaştı İrfan. Günaydın dedi. Ne güzel hava değil mi? Ya çok güzel. İskele dibinde ağır ağır kımıldayan lastik botu gösterdi. Şöyle çıkacağım. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyim? Bottaki av dalış aygıtlarına bakıp gülümsedi muhtarda. Rastgele dedi yavaşça. Rast gelir dedi gülerek. İş ki balık olsun. Kese kağıtlarında üzüm, domates, bir büyük şişe rakı, ekmek getiren oğlanın uzattığı para üstünü dikkatle saydı. Belinden sarkan deri çantaya yerleştirdi. Lodos'u döndürmez inşallah dedi. Sanmam dedi muhtar, sarı yaz. Lodos'lara var daha. Duyduklarına sevinmiş gibi gülümsedi. Başını salladı yavaşça. Eyvallah. Yürüyüp atladı bota. Demin oğlanın koyduğu yiyecekleri yerleştirdi. Motoru çalıştırdı. Yaşlıca bir atlet görünümündeydi. Başlığını taktı, gözlüğünü alnına kaldırdı. Vites kolunu çekip ok gibi fırlattı lastik botu. Kımıltısız denizi kırıp parçalayarak uçtu kaleye doğru. Biraz sonra burnu dönüp gitti. Dönmesin it. Karabasan duygular düşler karmaşasına yakalanmaktan korkuyordu yeniden. Bu mavi kıyı şeridinde ne işi var o duyguların? Kuzeydeki dağlar neyi bekliyor? Ardına atmak gerek bütün kötülükleri. Bu yana geçemezler. İrfan Serhan da gitti. Biz de işimize koyulalım. Önce uğrayıp tekneden ayrıldığında öğleni çoktan geçmişti. Muslukları, duşu denetlemiş, elektrikçinin son çalışmalarına bakmıştı. Gıcır gıcırdı tekne. Niye içimde eski coşku yok? Gidip otele Nergis'e bir telefon açayım. Yolu dönünce karşısına çıktı Nergis. Kız neredesin sen? Kucaklayıp öptü yanaklarından. Yüzü solgun gibi. Bana öyle geldi. Eski Nergis. Sana bakmaya geldim dedi Nergis. Akşam da sormuşsun. Gel şurada bir şeyler yiyelim dedi muhtar. Kolumdan tutup çekiyordu ki durdu Nergis. Yok dedi. Eve gitmem gerek. Bir şeyler daha diyecekti, sustu. Muhtar bir süre yüzüne baktı kızın. Yüzü değil, gözleri solgun bu kızın. Cıvıltısını, eski parlaklığını yitirmiş. Sönük bakıyor. Acı duydu birden. Sönük değil, sevgisiz bakıyor bu. Oysa ben. 6. kaset, 1. yüzün sonu.